Piyade ile Hayata Dair.
Efendim Özgül Piyade ile Hayata Dair programı başladı. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de şu anda Türkiye'de saat 16'yı 4 dakika geçiyor. Her zaman olduğu gibi hafta içi, her salı olduğu gibi sizle 16.55'e kadar bu programda birlikte olacağız. Efendim program yapımcımız Nurettin Çetin, programı hazırlayan Özgül Piyade. Memleketim FM'de kumanda masasında Dursun Böke, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kumanda masasında Recep Özden ve bendeniz Cem Kırçak. Her zaman olduğu gibi hepimiz hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları +90 312 463 34 19 463 34 21, tekrarlamakta yarar var. +90 312 463 34 19 463 34 21. Telefon numaralarının yanında sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram adresimiz, başlığımız daha doğrusu TRT Hayata Dair. TRT Hayata Dair dedikten sonra Sayın Özgül Piyade'ye tabii merhaba.
Merhabalar.
Diyoruz. Ve bugünkü konumuz hayır diyememe. Yani evet. Bu hayır diyememe derken hepimizin hayatında bazıları hayır demeyi bilir, bazıları hiç diyemez. Hı hı. Şimdi hayır diyememenin sosyal ve psikolojik anlamını sizden ben bir rica edeyim. Yani hı hı. Şu olguyu biraz açalım.
Evet.
Siz de uygun görürseniz.
Estağfurullah. Şimdi sosyal yapı içinde yer alan bireyler olarak hı hı. her insan başka bir insanla iletişim kurduğunda etkileyecek olaylar var. Yani işte dış dünyadan etkileniyorsunuz. Etkilenmeyeyim deseniz de etkilenmemek mümkün değil. Hani bazen işte dışarıda şimdi yağmur yağıyor. Aynı yağmurdaki gibi. Yani şemsiye de tutsanız bu da ayağınızı ıslatacak. Hı-hı. Ya da yani şemsiye sizi belki üstten koruyacak ama yandan yağmur gelecek. Ya da bir araba gelecek size yağmur sıçratacak. Birçok noktası var. Aynı onun gibi insanlar etkiye açık varlıklardır. Hı-hı. Bu etkiler dıştan gelen etkileri içsel hale getirdiğimizde, sindiremediğimiz durumlarda psikolojik problemler ortaya çıkar. O yüzden de sosyal varlık olarak eğer biz iletişim dilinde doğru kuralları ve doğru çizgileri çizemezsek hayatımızda kendimize zarar verebiliriz. Aslında dışarıdaki insan size direkt zarar vermez ama siz fark etmeden dışarıdaki insandan etkilendiğiniz zaman kendinize zarar vermiş olursunuz. O yüzden de
somut bir örnekle açabilir
evet,
miyiz?
O yüzden de için? Hayır dediğimiz kavramda nokta şu: sınır çizmek. Karşıdaki kişi sizin hayatınızın neresine kadar girebilir? Sizin hayatınıza nereye kadar karar verebilir? Veya siz karşıdaki kişinin verdiği karar üzerinde ne kadar hayatınızı devam ettirebilirsiniz? Çok basit bir şey söyleyeyim. Biri sizden borç para istedi.
Evet.
Sizin aslında paranız var. Ve bu da bir farz edin ki ikinci yakın, yani birinci olmasın, kardeşiniz olmasın da kardeşinizin belki işte yeğeniniz olsun. Aslında onu verebilirsiniz. Yani verebileceğiniz bir konumda ekonomik anlamda durumunuz var. Ama karşıdaki kişiye bu parayı vermek istemiyorsunuz. İstememenizin nedenleri olabilir. Gerekçeleriniz olabilir. Gerekçeniz de olmayabilir. Yani siz borç para vermekten hoşlanmıyor olabilirsiniz. O da olabilir. Ya da karşıdaki kişinin parayı ödemeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Veya o insanın parayla ilgili noktadaki rahatlığını görüyor olabilirsiniz. Birçok şeyiniz olabilir o konuda. Geldi sizden para istediği zaman siz orada kendi kendinize evet ben bunu vermeyeceğim demenize rağmen geldiğinde ona para var mı ya da istedi. Bizim halk tabir vardır, yüzüm tutmaz derler. Evet. Siz orada kalkar ona o parayı verirsiniz. Verdikten sonra da gelirsiniz arka planda, dersiniz ki aslında veremeyecektim ama aslında vermeyecektim. Aslında nedeni şuydu ama bundan dolayı oldu ama vermek zorunda kaldım.
Sonra
hayır diyemedim.
İnsanın içi içine yer.
Tabii uykuları kaçmaya tabii, başlar. Tabii. Sonra karşıdaki kişiyi her gördüğünde psikolojik anlamda bir onunla bağlantısı da negatif bir salgılar. Çünkü karşıdaki kişiyi her gördüğünde belki parayı isteyecek ama isteyemez. Bu sefer o verdiği para karşıdaki insana bu kadar kıymetli değilken veren kişiye dert olmaya başlar.
Şimdi yeri geldi. Yani konuyla belki çok ilgili değil bu soracağım şey ama verdiğiniz örnekten yola çıkarak soracağım. Günlük hayatımızda işte eş, dost, konu, komşu neyse herkesin sıkıştığı anlar oluyor ve böyle borç para almak için teşebbüste bulunan insanlar
evet,
oluyor.
Evet.
Verdiğiniz örnekte olduğu gibi kimi hayır diyemediği için yapmamam lazım diyor ama veriyor. Kimi de yok diyor, bende para yok diyor. Kimi de karşı taraf işte ayın 15'inde ben bu parayı takdim edeceğim diyerek alıyor. Ayın 15'i geliyor.
Evet.
Karşı taraftan tık yok. Dolayısıyla o insan kıvranıp duruyor, bir şey de söyleyemiyor. Şimdi bazı insanlar ayın 15'inde o parayı alacakları taahhüdünü işittikleri için rahatlıkla gidip isterler. Az da olsa. Bazıları da kıvranırlar, bir türlü bir şey diyemezler. Doğru davranış gidip istemek değil.
Evet, tabii şimdi burada nokta şu var. Sosyal hayat içinde kişi başkalarının ihtiyaçlarını gidermekle de yükümlüdür. Yani siz benden bir şey istediniz, o da bende var. Ve sizin ihtiyacınızı giderecek. Ben bu ihtiyacı benden istediğinize göre, demek ki benimle aramızda bir diyalog var, yani bir bağımız var. O zaman ben sizin bu ihtiyacınızı gidermeye karar verdiysem bu konuda sonrasını düşünmemem lazım aslında. Yani eğer ya benim arkadaşımın ihtiyacı çok önemliyse arkadaşım o parayı sonra verir vermez bunu çok düşünmemem gerekiyor. Birinci nokta bu. Ya da düşünüyorsan bu noktayı, onunla o benden para isteyecek kadar samimiyse, onlar tekrar vermediğinde ben de geri dönüp ya arkadaşım sen söz vermiştin bak ben ayın 15'inde bu parayı istiyorum diyebilmek de lazım. Eğer öyle bir samimiyet varsa. Ama siz eğer hayır demeyi başaramıyorsanız ne verebilirsiniz? Verirken sessiz kalabilirsiniz. Verirsiniz mutlaka.
Ne de isteyebilirsiniz.
Evet. Ama buradaki mesele şu. İstemek gerekir. Neden? Söz dediğimiz kavram kişinin
söz, tabii.
Yetişkin olarak ağzından çıkan söz kavramı kişinin güveni demek. Yani size güveniyorum demek. Ve siz verdiğiniz sözü tutmanız sizin bir yeterliliğinizin ifadesidir. Yani yaş olarak, konum olarak, insan ilişkilerinde ya evet ya hocamız bu noktada güvenilir ya da güvenilir değil diye bir çizgi oluşturur bu noktada. Ama şöyle de ben siz ayın 15'i dediniz ama gelip bana açıklamakta rahatsızlık duydunuz. Ben de geldim sizden bu parayı istemeye başladım. Siz derdinizi anlatırken bana ikinci bir garantiyi vermeniz lazım. Yani burada hayır denmeyen noktalarda kişi şunu doğru anlatmakta lazım. Yani bir şeye ben hayır onun ihtiyacını karşılamakta yükümlü değilim deyip hiç sıkıntı çekmemek için hiç kimseye karşı böyle bir sorumluluk hissetmemek anlamında değil bu. Sizin kendi sınırlarınız içinde sizi zorlayacak bir psikolojik yapıya sahipseniz veya karşıdaki kişinin sizden böyle bir talep hakkı yokken siz bunu kendi göreviniz gibi üstlenmişseniz orada bir psikolojik anlamda sıkıntı çıkacağı için hayır kavramını kullanıyoruz. Şimdi arkadaş okul kavramı olarak düşünelim. Öğrenciler okuldan kaçacaklar. Arkadaşı dedi ki hadi bugün okula salalım. Şimdi asılmaması gerektiği, yani okuldan o gün ailenizde olmadan ya da böyle bir şekilde gidilmemesi gerektiğini biliyor çocuk ama arkadaşıma ben hayır diyemediğim için ben o gün arkadaşımın dediği şey neyse yanlış olan noktayı da yapabiliyorum. Yani burada ilah birinin ihtiyacını giderirken gerçek bir ihtiyacı giderme durumu ama buna bağlı çatışma çıkabilir çıkmayabilir yani bir işte para konusuysa. Böyle bir durum da olmayabilir. Yani karşıda sizden bir şey istemiş. Yani sizden birileri bir şey talep ettiğinde siz konumunuza, yaşınıza ve durumunuza göre akıl süzgecinden geçirip duygularınızı da bu akıl süzgecinden geçirerek, hissederek karşıdakinin ihtiyacını gidermekle yükümlüsünüz. Bu kadar. Ama akıl süzgecinden geçirdiniz. Aslında ben onun ihtiyacını karşılamak istemiyorum dediniz. Duygularınızı da hayır ben istemiyorum dedi. Ama karşı karşıya geldiğinizde bu hayır evet'e dönüşmüşse siz hayatınıza sınır çizemiyorsunuz demektir. Sıkıntı buradan başlıyor. Bunun bir tek nedeni var.
Nedir efendim?
Karşıdaki kişide değer kaybetmeme duygusu. Ben size hayır dersem siz beni dostunuz olmaktan, arkadaşınız olmaktan, komşunuz olmaktan çıkarabilirsiniz diye düşündüğüm ve buna inandığım için sizi kaybetmemek için size evet deme ihtiyacını hissediyorum.
Ama kaybetmeme duygusunun yanında başka riskler de var. Karşı tarafın davranış biçiminden doğabilecek. Dolayısıyla bu da pek sağlıklı bir düşünce olması
aslında
gerek.
Eğer biz bir şeye karşıdaki kişiyi kaybetmemek üzere programlandığımız için Karşıdaki kişinin gözünde değer kaybetmemek, onun dostluğunu kaybetmemek, onun aklında kendimizle ilgili negatif bir düşünce oluşturmamak anlamında bir sınır çizdik böyle. Bu noktada ona hayır demiyorsak aslında sonunda bütün bu söylediklerimiz gerçekleşecek demektir. Yani hem değer kaybedeceğiz, hem karşıdaki kişinin çizdiği sınırlar içinde hareket edeceğiz, hem de biz belki önemsiz bir konuma da düşebileceğiz. Hem de iş dünyamıza fırtına olacak. Yani şuna karar vermek lazım. Benim doğrularım ve yanlışlarım nelerdir? Sosyal ilişkilerde nasıl bir iletişim kurmam lazım? Sınırlarım nelerdir? Bunları iyi bilmemiz lazım. Komşuluk ilişkilerinde de bu var. Komşuluk hakkında komşularımıza iyi geçirmekle yükümlüyüz. Onların ihtiyaçlarını da karşılamakla da yükümlülerimiz var. Ama burada her akşam sizin evinize gelen bir komşu var. Aslında sizin özel hayatınıza ve vaktinize aslında bir nokta müdahale ediyor. Ama siz ona gelme diyemiyorsunuz. Yüzünüz tutmuyor. Gelme diyemiyorsunuz ama arkada farz edeyim ki Ahmet Bey'e diyemiyoruz ya da Ayşe Hanım'a diyemiyoruz ama sonra eve geldikten sonra ben sizinle bunu konuşuyorum. Diyorum ki ben size aslında ben Ahmet Bey'e demem gerek ama diyemiyorum. Yani Ahmet Bey de hiç yani bunu anlayışı yok. Neden durmadan geliyor? Aslında anlaması gerekir gibi sizinle dertleşiyorum. Sizinle dertleşiyorsam bilin ki bunu sindirmemişim demektir.
Tabii.
Ya bunu içimde kabul ederek yani iç dünyamla dış dünyam dengeli olacak. Talebi karşılama anlamında ama dış olarak karşılamak zorunda hissedip iç dünyamda fırtına esiyorsa bu aslında benim zayıflığımın ifadesidir.
Şimdi bu arada izin verirseniz bekletmeyelim sevgili dinleyicilerimizi. Sosyal medyadan bize ulaşan Ayşe Akar ve Nurcan Kurt'un sorunları aynı. Soruları da dolayısıyla. Çevreme hayır diyemediğim için sürekli kendi kendime konuşuyorum demiş. Kendi içimde konuşuyorum. İstesen de içimdekileri dışa aktaramıyorum. Bazen patlama noktasına geliyorum. Ne yapmalıyım?
Evet.
Tabii demin söylediklerinize paralel.
Evet. Şimdi hayır diyememe konusunun özellikle seçmemizin altına yatan neden şu. İş çatışmalar dediğimiz konular kişide psikolojik travmalar oluşturuyor. İş çatışmanın nedeni sizin dış dünyayla kurduğunuz iletişimdeki sağlıksız iletişim dili ise
evet.
Ve bu sağlıksız iletişim dilinin içinde de hayır diyememek varsa o zaman bizim bu noktada çözüm üretmemiz gerekiyor. Şimdi bize Ayşe Hanım'la Nurcan Hanım'ın sorusundaki nokta da bu. Ben hayır diyemediğim konuda içimde konuşuyorsam yetişkinim ben. Düşüncelerimi, duygularımı çok sağlıklı bir şekilde karşıdakine anlatmam gerekir. Ya kırarsam düşüncesi? Ayşe Hanım diyor ki ya kırarsam hayır dediğimde. Nurcan Hanım diyor ki ya kırarsam. Peki ben karşıdaki kişinin talebine hayır diyemediğim için kırılacak düşüncesiyle evet dedim. Peki onların kırıldığını nereden biliyorum? Ya da yani bir şey istedi. Bende var ama karşılamak istemiyorum. Bende yok ama zorlanarak karşılıyorum. Hayır diyemiyorum. Peki onlar niye kırılıyor acaba? Neden böyle bir fikrim var? Yani kırılacağı düşüncesi nereden gelişiyor? Yani insanlar birbirine bir şey istediğinde, olmadığında insanlar birbirine kırılır mı?
Kırılmıyorlar, evet.
Yani bu beklentilerimiz söylemenin dışında mutlaka karşılamalı, mutlaka benim dediğime evet demeli diye bir zorluluk yok bu noktada. Yani kimse kimsenin ihtiyacını bu boyutta karşılamakla yükümlü değil. Yani bunu iyilik boyutunda da yapabilirsiniz. Muhabbet boyutunda da yapabilirsiniz. Sizin durumunuz onu karşılamakla yıpranacak bir nokta değildir. Bunu da yapabilirsiniz. Neden kırılır diye düşünüyoruz? Çünkü çocukluk döneminden itibaren annemiz ve babamız bize bir şey istediği zaman eğer yapmazsan bak beni kırıyorsun, beni üzüyorsun ifadesiyle bizi büyütmüştür. Bak şimdi babaannen geldi. Hadi çık, hoş geldin de yoksa kırılır. Hadi bakalım komşuya oturmaya gideceğiz. Giderken bir şey götürelim yoksa çok ayıp olur.
Ayıp olur. Ayıp onu da olur. Ekliyoruz.
Tabii. Evet. Ya da şimdi bak misafirler geliyor. Evleri derleyip toplayalım. Şimdi gelir her tarafa dağınık görürlerse bunu laf söz ederler. Doğru olmaz. Sosyal iletişim diliyle evimize bir şekil oluşturuyoruz. Halbuki büyük geldiği için onun eli öpülmesi gerekir. Komşuya giderken ikramdır. Bir şey götürülmesi gerekir. Götürsek iyi olur ama götürmezsek sorun değil gibi. Davranışları duygular üzeriyle yüklemeden başarırsak zaten sorun yok. O yüzden de ya bak şimdi Özgür Hanım bugün bize gelelim dedi. Ya şimdi yok desem ayıp olur, kırılır şimdi. Niye ayıp olsun? Neden kırılsın? Kişi kendi durumunu izah etmesi lazım. Ya bugün ben müsait değilim. Yarın ya da ertesi gün. Yani çünkü ben talep ediyorum da karşıdaki neden bu talebin karşısında kendi gerçek düşüncesini söyleyemiyor? Çünkü kırılırsa karşıdaki kişi onu sevmez. Anneyi kırarsa anne onu sevmez. Babayı kırarsa baba onu sevmez. Sevilmediği zaman da insan mutsuz olur. Mutsuz olduğum zaman ne olur? Ben yok olurum. Aslında hayır diyemeyen kişiler mutsuz olmamak için hayır demiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Hayır diyemediği için, istediği şekilde yönetildiği için sonunda yine mutsuz oluyorlar.
Evet.
Problem buradan kaynaklanıyor.
Şimdi siz bu örneği verince tabii buna yakın pek çok durum ortaya çıkıyor. Şöyle ki, mesela borç para verdiği halde bir takım insanlara kulak veriyoruz. İşte paramla rezil oldum.
Hı hı. Düşman oluyorlar.
Ne oldu? İşte vermedi. Gidip konuştun mu? Yok konuşmadım, kaçıyor benden. Bir de böyle bir durum var. Şimdi insanlar bu tür durumlarda karşı tarafın davranış biçimini ne hikmetse dediğiniz gibi yani göz önüne alamıyorlar.
Hı hı.
Neticede eğer karşı taraf senden kaçıyorsa bu zaten iyi niyetli bir davranış biçimi değil. Ve zaten o senin dostun değil.
Hı hı.
O sana değer verse ne olur, vermese ne olur? Zaten ama, değer vermiyor.
Ama şöyle var, anne ve baba gözünden değer görmeyle hayata açılıyoruz ilk önce.
Tamam.
Yani bizi bir seven bir varlık var.
Tamam.
Ve bütün duyguları onlardan alıyoruz.
Doğru.
Şimdi anne evladından bir şey istiyor. Yani o istediği şey çocuğun kendi sorumluluğu da olabilir. Hı hı. Annenin bir talebi de olabilir.
Tamam.
Ama bunu istediğinde anne kullandığı dil olarak yani odanın toplamanı istiyorum çünkü burası senin odan ve der toplu olması lazım. Veya bir su istiyorum bana getirebilir misin? Getirmedi. Çok fazla var böyle anne baba. Bir su istedim yani. Altı üstte bir su. Yani kırıldım aşk olsun. O kadar emeklerim vardı. Bir su istedim kalkıp getirmedin gibi ifadeleri ben çok duyuyorum. Şimdi çocuk bunu gördüğü zaman anne baba en çok seven ve en çok güven duygusunu başka bir şey yok alabileceği ilk temelde. Böyle olduğu zaman kıran biri ve anne artık onu sevmedi ve anne küsüyor. Baba da küsüyor zaman zaman. Konuşma benimle diyor. Bir istediğimi yapmadım. Bu kadar ben emek harcadım. Ya da farz edeyim ki anneanne babaanne diyor ki yani böyle torun istemiyorum ben. Yani böyle bir şey mi olur? Bak başkalarının torunları neler yapıyorlar. Şimdi böyle bir program beyne verildiği zaman çocuk dış dünyada kimin olup olmaması önemli değil. Yani komşu, arkadaş, üçüncü, beşinci, altıncı kişi olup olmaması önemli değil. Ya da karşıdaki kişi ne kadar güvenilir olup olmadığı, ne kadar sosyal ilişkilerde o kişiyle bu kadar ortak alanların olup olmaması bunu düşünemiyor. Bu sefer karşıdaki kişi yeter ki üzülmesin. Çünkü kimi üzerse üzsün. Anne ve baba profilinden baktığı için karşıdaki kırılacak ve buna değer vermeyecek.
Benim de özür dilerim. Söylemek istediğim şuydu. Böyle bir davranış biçimiyle karşılaştığı vakit insan yani karşı tarafı kırmama adına işte belli bir krediyi açıyor ona falan. Karşı taraf bunun ödemesini yapmadığı zaman söz verdiği halde o zaman bir durum değerlendirmesi ve karşı tarafın kendine zaten istediği şekilde değer vermediğini anlaması gerekmiyor mu?
Yok anlamıyor işte onu. Orada neden anlamıyor? Çünkü şöyle düşünüyor. Ben iyilik yaptım. Karşıdaki kişi bu iyiliğin kıymetini bilmedi diye düşünüyor bu noktada.
Çünkü onun alanına da bir saldırı var. Yani
tabii,
onu
ama
da zor
şurada,
durumda
ama, tabii tabii ama burada şöyle bir nokta var. Yani burada yine kendisi ben ya bunu doğru planlayamadım. Ben aslında yanlış yaptım.
Faturayı kendine çıkarıyor
evet,
o zaman.
Evet orada.
Karşı
tabii,
tarafa asla.
Asla çıkarmıyor orada. Hatta öyle bir nokta var ki karşıdakini gördüğü zaman bazı insanlar o farz edin ki parayı verdiniz ya da bir emanet verdiniz. Bir giysinizi, bir saatinizi, bir telefonunuzu, bir bilgisayarınızı verdiniz ama geri gelmedi. Karşıdaki kişiyi görmeyi bile tahammül edemiyor üzülecek diye. Yani karşıdaki kişi üzülecek korkusuyla bile hareket edemiyor. Yani bu hayır diyememenin altındaki kişi o kadar çok buna kendini zorunlu hissediyor ki evet demeye. Ama şeyi biliyor. Yani bunun hayır denmesi gerektiğini biliyor. Ama o kadar çok zorunlu hissediyor ki o yüzü tutmama dediğimiz Aynen. noktayı. Ve kendini hiçbir zaman hatalı kabul etmiyor. Şunu bilse yani ben karşıdaki kişinin bir ihtiyacını karşıladığımda değerliysem, karşılamadığımda değersizsem zaten bunun adı ne dostluk ne arkadaşlık.
Tabii, tek taraflı.
İnsanlar birbirinin ihtiyaçlarını karşılarlar tabii ya da karşılamazlar. Bu değer kazandırmaz da kaybettirmez de. Yani farz edeyim ki ben arkadaşıma bugün araba istedi, arabayı verdim. Aa, o zaman çok değerliyim. Arabayı vermedim, değersiz böyle bir şey yok. Yani ilişkilerde insanlar zaman zaman birinin mutlu etme anlamında değil ama ihtiyacını karşılayabilirse de karşılayamazsın. Tamam. Bu değer kaybettirmez. Ama siz ilişkileri değer kazanma ve kaybetme üzerine oturtursanız O zaman hayır kavramını kullanmakta zorlanırsınız.
Zorlanırız dedik. Şimdi bir müzik arası verelim. Tamam. Şu anda Türkiye'de saat 16:24 dakika geçiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Özgül Piyade ile Hayata Dair programını dinliyorsunuz. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan'a kulak veriyoruz. Türkiye'm diyeceğim.
Akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey hey hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey. geçmedin namusum arım. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey, heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey hey hey. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey hey.
Türkiye'de saat 16.30, Özgür Piyade ile Hayata Dair programı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımızı hatırlatmakta yarar var. +93 112 463 34 19 463 34 21 ve Facebook, Instagram başlığımız TRT Hayata Dair. Konuyla ilgili sorularınızı bu başlık ve telefon numaralarına iletebilirsiniz. Anında zaten bize ulaşıyor. Konu başlığımızda bugün sosyal iletişimde hayır diyememenin günlük hayatımızdaki etkilerini konuşuyoruz Sayın Özgür Piyade ile. Bu arada sosyal medyadan yazan Sayın Tuğba Kadirli, sizin az önce açıkladığınız konuyu çok net olarak sormuş. Gerçi açıklamıştınız ama ben tekrar okuyayım soruyu. Çocukluğumda hayır demek olmaz, ayıp olur, büyükler kırılır gibi telkinlerle büyütüldüm. Şimdi 40 yaşındayım. Bu yaşımda hala nasıl hayır desem diye düşünmek beni kahrediyor. Yaşadığım bu sıkıntı çocukluğumuzdaki bu telkinlerden mi kaynaklanıyor? Bu durumu nasıl düzeltebilirim? Teşekkürler demiş. Açıkladınız ama
evet. İsterseniz değinelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mutlaka saygı kavramı, sevgi kavramı, hoşgörü kavramı, edep kavramı toplumsal hayat içinde çok önemli. Çünkü bunlar olmadan sınırlar olmaz.
Evet.
Ama bunları biz öğrenirken veya öğretirken kendi duygularımızla değil de davranışlarımızla örnek olmamız gerekiyor çocuklara. Yani büyüklere, büyükler kırılır, onlara hayır denmez, ayıp olur demek değil de anneannen eğer onu ziyarete gidersen daha mutlu olur, daha hoşnut olur. İstersen bir anneanneni ziyaret edelim, sonra oradan başka bir yere gidelim. Veya farz edelim ki arkadaşın senden yediğin yemeği paylaşmanı istedi. Belki onun da ihtiyacı varsa ona hayır deme, ona yarısını verebilirsin. Veya sen kendi yiyeceğin kadarını ayır, geri kalanını birkaç arkadaşına paylaşabilirsin. Paylaşmayı öğretiyoruz. Ayıp olur dediğimizde de, yani bak şimdi bir misafir geldi, ona bir çay ikram etmemiz gerekir, hadi kızım bir çay koy, ayıp olur demek yerine, misafir geldiği zaman mutlaka misafirlere bir şey ikram etmemiz gerekir. Bu doğru olandır. Çünkü gelen misafir orada mutlu ayrılması gerekir gibi davranışlarımızla beraber olumsuz cümleleri kullanarak eğer bunu yaparsak çocukların yetişkin olduğu dönemlerde sınır çizmelerini kolaylaştırırız. Şimdi nasıl hayır desem diye düşünmek beni kahrediyor demiş ya Tuğba Hanım.
Evet.
Buradaki mesele şu. Ben hayır deme veya dememeden önce şuna karar vermemiz gerekiyor. Benden talep edilen şey veya talep eden kişi, onun talebiyle olan noktadaki aramızdaki diyalog nedir? Çerçeveyi çiziyorum. Hı-hı. Kim bu? Yani bu benim neyim? Neden benden böyle bir talepte bulunuyor? Bir. İki, karşıdakinin talebi doğru bir talep mi? Yani kişi olarak benden talep etmesinin dışında talebi doğru mu? İkinci, buna bakıyoruz. Doğru bir talep mi? Üçüncüye geliyoruz. Benden talep etmenin altındaki nedeni ne? Yani muhabbetimiz midir? Ben o ihtiyacı karşılayan biri miyim? Ya da ben ona daha mı güven terkin ediyorum? Diğeri, talep ettiği şeyle ilgili noktada benim onu karşıladıktan sonra ondan bir beklentim olacak mı? O beklentim karşılanmadığında bir ilişki bozulacak mı? Bütün bunları gözden geçirdiğimiz zaman hayır demeyi zaten otomatikman çizmiş oluyoruz. Ama şöyle düşünürsek, ya ayıp olur, kırılır, incinir, üzülür gibi düşündüğümüzde ben de şunu söylüyorum. Neden o incinir diye düşünürken siz kendinizi bu noktada ben hayır diyeceğim bir şey evet dediğimde ben inciniyorum. Ben
zor,
de üzülüyorum.
Zor durumda
ben de zorlanıyorum. Buna hakkım var mı? O yüzden de iyilik kavramı karşılıksız bir kavramdır. Yani siz ona iyilik yapmayı düşünüyorsanız bunun zaten evet ve hayırı yoktur. Bir ihtiyaç karşılıyorsanız ve karşılamakla yükümlüyseniz zaten bunun evet ve hayırı yoktur. Ama talep edilen şeyi karşıladığınızda kafanıza, içinize hayır gelip ama evet diyorsanız burada bir sorun var demektir. O yüzden de bu sorunu çözebilmek için akıl süzgecinden mutlaka geçirmemiz lazım. Akıl süzgecinden geçirmediğimizde sıkıntı çıkıyor. Bugünlerde çok gündemde olan, biz daha önceki programlarda işlemiştik, çocuklardaki cinsel istismar noktasında. Bunun bir nedeni de hayır diyememektir çocuklar. Biz çocuklara her şeye evet demek, kırılmasın, üzülmesin diye çocuğun her ihtiyacını, hani büyüklerin ihtiyacını karşılamak anlamında baktığımızda, çocuklarda da istismarın altında büyüklere hayır denmez, itiraz etmemeliyim, ayıp olur ya da o kırılır düşüncesinden dolayı. Ben çok konuştum çocuklarla, 8 yaşında, 9 yaşındaki çocukların, ben ama büyüklerime hayır deseydim, izin vermeseydim çok üzülürdü. O yüzden üzülmesin diye izin verdiğini biliyorum. Onun için biz çocuklarımızı eğitirken duygularla değil, hangi davranışları yapmaları gerekir, ondan beklediklerimiz nelerdir, karşıdan beklenen noktayı nasıl yaşına göre akıl süzgecinden geçirebilir, bunu öğretmemiz gerekiyor. Yoksa bu toplumda daha çok bozulmaya neden oluyor. Dedikodu ediyorsunuz. O kişinin yüzüne söylemiyorsunuz, arkadan 50 kişiyle konuşuyorsunuz bunu, ya da geliyorsunuz iç dünyanızda bunu durmadan kendi iç dünyanızda muhasebesini yapıyorsunuz. Ya içiniz konuşmaz, içiniz kontrollüdür ya da dışınız kontrollüdür. Dışınız kontrollüyse zaten buna hayır diyorsunuz. İçiniz kontrollüyse zaten bunu yapmanıza bir sakınca olmadığı anlamındadır. O yüzden de bir şey yaptığınızda iç sesiniz itiraz ediyorsa, bu iç sesinizin itirazını doğru değerlendirmeniz gerekiyor.
Mutlaka iç sese kulak vermek gerekiyor.
Mutlaka. Oradaki durum şu. Farz edin ki evladınıza bir ev bağışlayacaksınız. Yani bu isterseniz evladınızın hakkı olsun, ister hakkı olmasın. İç sesiniz size bu evi vermeyin dedi. Yani burada düşünün ki siz yanlışsınız. Yani siz bunu vermek istemiyorsunuz. Bu sizin yanlışınız olsun. Yine de o iç sesinizin dışında hareket etmek zordur. Çünkü onu düzeltmeniz için çok uzun bir süreye ihtiyaç var. Siz o evi verdikten sonra, hani biz buna biraz Allah rızası diyoruz ya, rıza kalkmış ortadan. Ne oluyor bu sefer? Siz onu verme konusunda eliniz gitmedi, gönlünüz gitmedi. Gerçekten ne o mal hayır ediyor alana, ne de verene bir hayır ediyor noktada. Yani burada gerçekten bu hani somut örnekleri de görebiliyoruz. O yüzden de bir şey gönül rızasıyla yapılması lazım. Gönül rızasının da ifadesi hayır olan bir şey evet olmamalı.
Zorla güzellik olmaz.
Olmuyor.
Gene atasözüne geldik.
Evet, yine oraya geldik.
Ne güzel atasözlerimiz
çok
var.
Çok güzel.
Bu arada sosyal medyadan bize ulaşan Sayın Duygu Kara demiş ki, benim 8 ve 15 yaşlarında iki çocuğum var. Çocuklarımın isteklerine hayır diyemiyorum. Önce karşı çıksam da daha sonra onların isteklerine olumlu yanıt veriyorum. Kayınvalidem ve eşim çocuklarımı kuralsız yetiştirmekle beni suçluyorlar. Ben kıyamadığım için böyle yaptığımı söylüyorum. Çocuklarımla aram çok iyi ama böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak beni üzüyor. Bu konuda değerlendirmenizi almak istiyorum demiş. İyi yayınlar
diliyorum. Bu da başka bir boyutu. Şimdi çocukların ihtiyaçları, ihtiyaç olan ve olmayan diye iki gruba ayrılır. Yetişkinler de çocukluklardaki durumlarına göre artık ya ihtiyaçlarını belirlemişlerdir ya da ihtiyaç olmayan şey onlar için de artık ihtiyaç kavramına girmiş olabilir. O yüzden de çocukların ihtiyaçlarını belirlerken biz onlara aslında hayır demiyoruz. Onların isteklerine bir bakıyoruz. Akıl süzgecinden geçiriyoruz. 8 yaşındaki oğlum farz edelim ki dokunmatik bir telefon istedi, cep telefonu. Niye? Ne yapacak? Ne ihtiyacını karşılayacak? Bunun ihtiyacı mı? Ama arkadaşlarının var. Olmazsa üzülür dediğimizde, bizim bunu çocuğa verdiğimizde, çocuk ihtiyaç olmayan bir şeyi yetişkin birinin akıl süzgecinden geçip aslında karşılanmaması gerekirken bir yetişkinin ona evet demesini gördüğü zaman çocuk sabır duygusu gelişmemeye başlıyor. İstediğine ulaşamadığında öfke durumları ortaya çıkmaya başlıyor. Ve en ilginç olan noktayı, daha sonraki dönemlerde çocuklar büyüdüğünde anne babanın rahatsız olacağı davranışlar sergileyecek bu çocuklar. Bu sefer anne bunlara hayır dediğinde bu çocuklar anneyi ezip geçecekler. Neden ezip geçecekler? Çünkü annenin aklını kullanmak gibi bir durum yok. Yani Çocukların biri 8, 1, 11 yaşında. Anne farz edelim ki 40 yaşında, fark etmiyor. Çocuklarla aynı akla sahip. Bir anne tanımıştım ben. Bana bekarken gelmişti. 8 yaş aklına sahip, duygu aklı, 8 yaşındaydı. Kızımız o zaman 21 yaşlarındaydı. Zaman geçti, evlenmiş. 7-8 yaşında bir çocuğu var. Eşiyle beraber geldi. Ama eşi bana geldiğini bilmiyordu hanımefendi. Eşi bana dedi ki, hocam ben eşimle kızımı bir yere yollamaya korkuyorum. Nedeni, sanki kızımla eşim aynı akılda hareket ediyorlar. Yani 7 yaşında çocuk ne istiyorsa annesi de onu yapıyor. Bir sonrasını düşünmüyor. Ve kuş almışlar. Çocuk istemiş, anne de almış. Sonra tabii kuş ölünce çocuk çok üzülmüş. Anneye sordum, neden bunun öleceğini ya da iyi bakılmayacağını ya da bu sorumluluğun bu çocuğu taşıyıp taşıyamayacağını iyice hesap edemedi. Biliyorum, ben anneyi biliyorum ama babanın yanında sordum. O şöyle söyledi, ama ben onu almazsam ben çok üzülürüm. Niye? Çünkü aslında çocuğunun ihtiyacından ziyade kendi ihtiyacını karşılıyordu. O da bir yerlerde kalmış. Şimdi buradaki anne de onu düşünmek zorunda. Yani çocuklarınızla aranız iyi. Çünkü arkadaşsınız. Aynı yaştasınız. Yani biriniz 3. sınıfa gidiyorsa, biri ya da işte 8'e gidiyorsa, anne de ya 3'e gidiyor ya 8. sınıfa gidiyor. Çocuklar büyüdüğünde ne olacak? Bizler yetişkin olarak çocuklarımıza iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı, ihtiyaç olanı ve olmayanı öğretmek ve sınır çizmekle yükümlüyüz. Bu çocuklara hayır diyemediği için anneye çocuklar yarın hayır diyecekler ve anneden hiçbir şey öğrenmeyecekler. Bunlar da topluma zararlı çocuk olacak. O yüzden de anne, kayınvalidenin söylediği doğru, kuralsız yetiştiriyor. 15 yaşındaki çocuk için çatışma çıkar, ona bir şey söyleyemem ama 8 yaşındaki için çok acil sınır çizmesi gerekiyor. Ben öyle şeyler görüyorum ki Cem Bey.
Çok gece var saat, ama değil mi toplumda?
Gece 12 mesela anne geliyor, saat çocuk kaçta yatıyor diyorum. Mesela ilkokul 3'e giden çocuk. Bire kadar oturuyor hocam diyor. Oturuyor, ben yatıyorum ama yat diyorum, o yatmıyor. Zannediyor ki yat deyince yatacak. Yani o kadar. Hani yat dedi. Hani orada benim görevim nedir? Yatar mı, yatmaz mı? Ya da oradaki çocuğun hayır demesine annenin ne yapması gerekir? Kural koymak nedir? Bunun tek nedeni var. Benim rahatım bozulmasın. Sorun o. Benim keyfim kaçmasın. Ama sonunda en çok bunların keyfi kaçıyor. Niye? Önlerine dağ gibi sorun geliyor.
Çocuk büyüyor. Büyüdükçe tabii, de sorunlar da büyüyor. Tabii.
Akıl büyümüyor tabii. Büyüdükçe çocukların. Tabii. Akıl büyüse ne istekler büyüyor. Keyfiyet büyüyor. İstediğine ulaşamadığındaki öfke büyüyor. Sabırsızlık. Yani sabır azalıyor. Daha çok istediğine ulaşma duygusu büyüyor.
Şimdi benim aklıma şu geliyor. Tabii bütün bu sorunları konuştukça bu konularda toplumsal bilincimiz mi zayıf
bizim? Evet, maalesef.
Yani dünyadaki diğer toplumlarda da mutlaka sorunlar vardır ama yani bir ne bileyim batılı ülkeye baktığınızda gerçi onların sorunları da
başka
farklı.
Boyutta.
Başka boyutta sorunlarla karşılaşıyorlar ama sanki bizim anne, baba ve çocuk arasında yani ebeveyn çocuk diyaloğu arasındaki sıkıntı daha bir üst noktada.
Buradaki nokta şu, farz edelim ki ben babaannemle büyüdüm. Hı. Babaannem çocuk büyüttüğü için daha sabırlı, daha görmeye başladı ve dünya görüşü arttı. Annem ev işleriyle uğraşıyor, genç, sosyal hayatı var, kendi hayatıyla ilgilenirken benimle olan diyaloğunda sabır duygusu ve benim de hayatımla ilgili belki çözüm üretirken ya da ihtiyaçlarımı karşılarken benim annem sabredemiyor. Kendisi daha ön planda. O sırada babaannem daha sabırlı olduğu için beni daha bu konuda getirip yatağa götürüp yatırıyor erkenden. Bana masal anlatıyor. Beraber yemek yiyoruz, sohbet ediyor. Bana deneyimlerini aktarıyor. Yani büyük aileden çekirdek aileye dönüşürken biraz da o eğitimsizlik de beraberini getirdi. Yani büyüklerle büyümemenin verdiği bir olay oldu. O büyükler daha sabırlı, daha hoşgörülü ve birikimleri fazla. Yeni neslin o hedefleri çok. Okuyacak, çalışacak, para kazanacak, ev alacak, araba alacak. Hayat daha yeni oturuyor. Yeni otururken çocuklara ayırdığı zaman dilimi aza iniyor. Ve tabii gittikçe de biraz daha ekonomik anlamda iyi olması işte. Çağın daha teknolojik anlamda birçok şeylere ulaşmak. İnsanları biraz daha keyfiyete yönelttiği için yeni nesil anneler de biraz daha rahatlarına düşkün olmaya başladılar. Bu rahatlarına düşkün olurken de çocuk sorumluluklarını sorun çıkınca fark ettiler. Bundan kaynaklanıyor. Yani geçmişte biraz bağımız koptu. Anladım. Büyüklerle büyümemenin verdiği sıkıntı.
Şimdi sosyal medyadan Sayın Semra Ayaz ulaşmış. Diyor ki, 6 aylık nişanlıyım. Başta bu evliliğe olumlu bakmıştım ancak şu an anlaşamayacağımızı düşünmeye başladım. Ben bitirmek istesem de ailem bu evliliğe olumlu bakıyor. Aileme hayır diyemediğim için evliliğe doğru gidiyorum. Çok mutsuzum. Ne yapmalıyım? Büyük problem.
Evet. Şimdi burada şöyle bir nokta var. İlk önce evet dedi. Şimdi de aileye 6 ay geçmiş. Şimdi de buna hayır diyor ya. Aile hangi Semra'ya inansın? Yani baştan evet diyen Semra'ya mı inansın? Yoksa şimdi itiraz eden Semra'ya mı inansın? Burada bizim hangi Semra'ya inanacağım? Şimdi geldi. Annesine dedi ki ben bunu bitirmek istiyorum. Şimdi anne diyecek ya ya da aile diyecek ki kızım sen kabul ettin şimdi niye hayır diyorsun? O yüzden de aileye hayır diyememesinin altındaki nokta onun sözünün geçerli olmayacağını ya da ona güvenmediklerini düşünüyordur.
Ama sayın dinleyicimizin burada ileriye yönelik evet, onun için, hayatı söz konusu. Tabii ama öyle burada kararsızlık söz konusu.
Ama şimdi bunda bilmiyorum. Belki var. De baştan karar verdiğindeki fikri doğru değildi. Belki şimdi doğru ölçemiyor. Onu biz de bilmiyoruz. O yüzden şuna karar verecek. Kızımız yazacak. Ben isterken neler vardı istedim. Şimdi neden istemiyorum? İki tane liste oluşturacak. Götürecek bunu annesinin önüne koyacak. Diyecek ki ben ilk önce bunlardan dolayı istemiştim. Şimdi bunlardan dolayı istemiyorum. Benim kafamdaki durumlar bu. Bunları ben sorun olarak görüyorum. Bunları tek tek anneyle, babayla, aileyle inceleyecek. Ve bunları tarttıklarında burası çözümsüz çıkarsa o zaman hayır kararını verecek. Nişanlısına ya da bunu sunacak. Aileye sunamıyorsa. Sizin dediğiniz gibi çok önemli bir nokta ama bilmiyoruz ki gerçekten kızımız şimdi doğruydu ama ölçüyor mu onu da bilmiyoruz. Belki aile kızının çok sorumluluk almadığını, belki biraz keyfiyetine düşkün olduğunu, belki biraz zorlanınca sorumluluktan kaçtığını düşündüğü için de belki aile ayrılmasını istemiyor olabilir. O yüzden yazmak lazım. Anneye yazacak. Ben böyle mail olarak istiyorum zaman zaman. Yazın bir görelim bakalım. Yani anlattıklarınızla yazdıklarımız aynı mı? Yazdıktan sonra aileyle değerlendirecek ve bunu geciktirmeyecek. Her süre daha da bunu geciktirecek de daha da zor olur.
Şimdi siz bu örneği de verdikten sonra ben üniversite yıllarına gittim. Gerçi orada farklı bir durum söz konusuydu. Bir arkadaşımız, kız arkadaşımız geldi. Biri evlenme teklif etmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bize soruyordu. Ne yapayım acaba diye. Biz de dehşete kapıldık tabii evet. Dedik. Bu senin hayatınla ilgili bir konu evet. Yani aman bizi karıştırma bu işlere falan. Dolayısıyla insanlar hakikaten bazı konularda kendilerini çok çaresiz hissedebiliyorlar. Bu beraberinde bir yalnızlığı da göstermiyor mu acaba?
Bunu da göstereyim. Bir de şu var. Evlilikle ilgili karar noktasında aşk dediğimiz aslında karşı cins, iki tane cinsin çekiciliğini sevgi ve aşk olarak değerlendirdiğiniz evet. için bu çekicilik bir süre sonra bittiğinden dolayı evlilik kavramının temeli boş olduğundan kaynaklanıyor bu konuda. Yani evlilik kavramını doğru değerlendirememekten kaynaklanıyor. Buradaki ilgili ne var? Duygusal akılla normal irade aklı, doğruyu bulma aklı arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Kişi hayatını bu akla sorması lazım. Evet. O duyguya sormaması lazım. Size niye gelip soruyor? Siz erkeksiniz. Belki erkek olarak hani böyle biriyle evlenilebilirim ya da arkadaş olarak sizi görmüştür.
Başkalarına da danışıyorum sadece.
Ama orada ne var? Kendisiyle ilgili konuda kafasındaki sorular vardır. Çözememiştir o noktayı. İşte aslında anne babalar buna doğru karar veriyorlar. Anne babalar evlatların evliliğiyle ilgili konuda ne kadar...
Olacakları görüyor mu diyorsunuz?
Mükemmel görüyorlar. Ben en eğitim anlamında ya da dünya görme anlamında en dar olsa bile bir anne... Aslında bunu %90 anne babalar görüyorlar.
Yalnız bir de tabii şöyle bir durum var. Evlenme aşamasında veya öncesinde olan kişiler her şeye toz pembe baktıkları için... Mantık falan ikinci planda kim ne derse desin. Bak yavrum... Çocuğum işte dikkat et. Yok. Hiç uygun değil. Şudur budur.
Yaşayacak illa.
Ama bir tatsızlık olduğunda hiç bana gelme. Bak ben yıllar önce ortaya koydum. Ama tabii sonuçta çocuk.
Tabii yine gelince yani açıyorsunuz.
Gene gideceği tabii kucağına açıyor.
Tabii açıyorsunuz.
Şimdi son iki dakikaya girmişken malum yarın değil öbür gün 8 evet. Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu konuda mutlaka ve mutlaka sizin de söyleyecekleriniz vardır. Bu konuda hemen size biz kulak verelim.
Evet, şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aslında şöyle kadın erkek olarak çok ayırmayı düşünmüyorum. Ben insan bizim için çok önemlidir. Tabii, çünkü mutlaka. Çocukları yetiştirirken kadın ve erkekten ziyade insan olarak yetiştiriyoruz. Değerler insan anlamında ama kadınlar insan yetiştirme noktasında önemli. Kadın anne, kadın eş, toplumun temeli kadın. O yüzden de kadınların aslında gününü kutlamak çok önemli. Hani hatırlamak anlamında değil ama sorunlarını konuşmak anlamında biraz daha bu bizim dikkatimizi çekiyor. O yüzden de kadın olarak görevlerimizi yeniden hatırlamak, sorumluluklarınızın bilincine varmak, kendimizi düşünmek derken bizim anne ve eş olarak görevlerimiz nelerdir? Bunları daha iyi düşünmek ve daha iyi algılamamız gerekiyor. Tabii kadınlar daha çok iş hayatına yer almaya başladılar. Dünya üzerinde çok fazla söz sahibi olmaya başladıkları için anne ve eş olmanın dışında da sorunlar başladı. Hı. İş hayatta ne olursa olsun anneseniz bebek bekliyorsanız, yani işiniz de var ama bir noktada da bebek bekliyorsunuz. Bir yanda bebeğiniz var, eşiniz var, ev sorumlulukları var. O zaman biraz kadınların işleri zor. Onlara destek olacak eşler lazım, erkekler lazım. Onun için bu Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken erkeklerin de onların anlamalarını istiyorum.
Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Efendim, gelecek hafta Özgür Piyade ile Hayata Dair programında yeniden birlikte olabilmeyi diliyoruz. Program yapımcımız Nurettin Çetin ve programı hazırlayan Özgür Piyade ile birlikte Memleketim FM'de Dursun Böke kumanda masasında, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Recep Özden kumanda masasında ve bendeniz Cem Kırçak her zaman olduğu gibi huzurlarınızdan sevgi saygıyla ayrılıyor ve Tuval Sezi ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Tiryakinim. Hoşça kalın efendim.
Sokaklar şahit senin, pişmanım zehir gibi. Yanıyor yüreğim, tiryakinim. Her sokak lambasında senin yüzün bilirim. Titriyor ellerim, tiryakinim. Her günüm bir kor gibi yanar geçer. Her anım bir yıl gibi uzun sürer. Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Çıldırtsan da seninim, yalvartsan da seninim. Tiryakinim, tiryakinim. Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Çıldırtsan da seninim, yalvartsan da seninim. Tiryakinim, tiryakinim. Kaldırıma uzanmış karanlığı beklerim. Bulutlar seni çizmiş, tiryakinim. Her günüm bir kor gibi yanar geçer. İsteğim senden, bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Çıldırtsan da seninim, yalvartsan da seninim. Tiryakinim, tiryakinim. Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Çıldırtsan da seninim, yalvartsan da seninim. Tiryakinim, tiryakinim. Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu söyle? Çıldırtsan da seninim, yalvartsan da seninim. Tiryakinim, tiryakinim. Son bir isteğim senden, bir daha deneyelim. Bunca bunca yıl sonra yine. Bu istek çok mu söyle? Çıldırtsan da seninim, yalvartsan da seninim. Tiryakinim, tiryakinim.
Özgür Piyade ile Hayata Dair.